Ayrım 42.
11. yüzyıl bitimine doğru Balkanlardan başlayarak Bogomillere karşı büyük bir askeri harekat düzenlendi. Uzun süren kanlı bir operasyon sonrasında gruplar ve localar dağıtıldı, direnen ve savaşanların çoğu öldürüldü ya da tutuklandı. Hareketin büyük ustalarından biri olan Basileios adlı lider, yanında yer alan müritleriyle birlikte meydanda odun ateşi üzerinde yakıldı. Bizans yönetiminden gelen sert darbenin şokunu, Anadolu'da yürütülen kovuşturma ve idamlar izledi ve Bogomil hareketi büyük oranda dağıtılmış gibi göründü. Ama imparator ve kilise ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu güçlü muhalif grubu bütünüyle yok etmeyi başaramamıştı. Bizans kentlerinde yaşayıp kendini bir biçimde gizlemeyi becerenler sessizce yeni bir uygun dönemin gelmesini bekleyeceklerdi.
Bogomil localarının önemli bir bölümü ise zaten uzunca bir süredir batıya doğru yayılmayı sürdürmüş, İtalya ve Sicilya başta olmak üzere Avrupa'nın değişik kentlerinde örgütlenme çabalarını sürdürmüşlerdi. Büyük kıyımdan kendini kurtarmayı başaran usta ve müritlerin önemli bir bölümü de Avrupa'ya kaçtı. Çoğunlukla tercih ettikleri bölge ise Fransa'nın güneyiydi. Yani Julianus'un bir dönem imparatorluğun yeni kültürel merkezi olarak düşündüğü ve tasarladığı fraternis gruplarının en yoğun bulunduğu Tolos bölgesindeki kent ve kasabalar. Elf bilgileri, Kutsal Maria ve Albi. Julianus'un Roma'da köklü bir devrim gerçekleştirmeye çalışırken en çok benimsediği eyaletin Galya olduğundan daha önceki bölümlerde söz etmiştik. O tarihlerde imparator artık yakından tanıdığımız o eski ve köklü idealin merkezine en güvendiği dostlarının ve destekçilerinin yaşadığı Güney Fransa'yı yerleştirmenin hesaplarını yapıyordu. Eski kültüre dönüş, özgürleşme, insani değerleri yüceltme ve eğitim seferberliği buradan başlayacak, toplumsal dönüşüm sınırların ortadan kalktığı barışçı ve eşitlikçi, bütünleşmiş insan uygarlığının prototipi burada oluşturulacaktı. Doğuda aynı işlevi görmek üzere Antakya'yı seçmişti Julianus ama Batı'yı stratejik olarak çok daha fazla önemsiyordu. Galya'nın kuzeyindeki Paris, yani Isis'in kenti, Faria Isis bir yönetim merkezi olacaktı. Güneyde Tarn Nehri kıyılarında kurulmakta olan yeni kasaba, yani Albiga ise kültürün ve bilimin nabzının attığı yer. Julianus'un beklenmedik erken ölümüyle bütün bu hesapların bozulduğunu ve büyük toprak lordlarıyla despotik imparatorluk destekçilerinin yeniden denetimi ellerine geçirdiklerini görmüştük. Bu ittifakın merkezine kilisenin de katılmasıyla Julianus'un attığı adımların izleri silinmeye başlamış, teokratik bir yönetim Roma'ya egemen olmuştu. Ancak Galya'nın özellikle de güneydeki Languedoc bölgesinin karakteri değişmedi. Languedoc'un sözlük anlamı oj dili. Frank dilinin farklı bir lehçesini konuşan Güney Fransa halkı, evet anlamına gelen oil, sonraları modern Fransızcadaki oui yerine oj sözcüğünü kullanıyorlardı. Bu nedenle zamanla onların yerel dillerini vurgulamak için kullanılan oj dili, yani Languedoc sözcüğü, bu dili konuşan insanların yaşadığı bölgenin de adı oldu. Languedoc, aynı bölge için kullanılan Occitania sözcüğü ise Latince güneşin battığı yer, batı anlamına gelen Occidentem'den kaynaklanıyor. Albiga ise izleyen yüzyıllar boyunca neredeyse el değmeden kalıp bir fraternis kalesi olma özelliğini korudu. Kasabanın adı rastgele seçilmemiş, Romalıların kökenini Kadim Troya uygarlığına bağlayan efsanevi Aninias'ın yakınlarıyla birlikte batıya göç ettikten sonra İtalya topraklarında kurduğu ilk kent olan Alba Longa'yı çağrıştırması istenmişti. Böylece o eski cumhuriyet ideolojisinin yüzyıllar boyu altını çizmeye çalıştığı eski Roma büyüsünü adıyla da üzerinde taşıyordu yeni yerleşim yeri. Bir başka deyişle batıdaki yeni topraklarda Roma sembolik olarak bir kez daha kurulmuş oluyordu. Tıpkı Aeneas ve oğullarının yüzyıllar önce yaptığı gibi. Alba Latin dilinde parlak beyaz anlamına geliyordu. Bir başka ifadeyle ışıltılı beyaz. aynı zamanda değerli taş ve inci. Romalılar için eskilerde kalan daha derin anlamıysa ışığın yol gösterici gücü ve beyazın saflığını aynı anda vurgulamaktaydı. Aydınlanma, doğruluk ve arınmışlık. Zaman içinde kasabanın adı kısaltılarak Albi'ye dönüştürüldü ki bu da rastlantısal bir değişim sayılmazdı pek. Bölgede halkının dilinde Albi, dişi elf anlamına geliyordu. Şu Kelt efsanelerinde sık sık karşımıza çıkan güzelliği, zekası ve doğruluğuyla ünlü elfler adlı mitolojik ırkın dişi üyeleri. Elfler, Kelt söylencelerinde yüceltilen, insanüstü niteliklere sahip bir tür periyi andırmakla birlikte yine de insan görünümüne sahip varlıklardı. Bu anlamda maddi dünyaya düşkünlüğü ve kötüye eğilimiyle öne çıkan insan için bir tür ideali simgelemekteydiler. Yani Pitagoras'tan beri insan zayıflıklarını ve olumsuzluklarını aşıp saflığa, kusursuzluğa ve bilgeliğe ulaşmak için öngörülen modelin varılmak istenen o ideal noktanın masalsı karşılığıydı elf. Bazı Frank lehçelerinde elfin karşılığı olan albi sözcüğü kökünü yine Latince'deki alba'dan alıyordu. Işıltı, parlaklık, beyazlık. Albi, elf demek insan zaaflarını aşmış, ışıkla buluşmuş, aydınlanmış varlık demekti. Sözcüğün dişil olması yani dişi elf anlamına gelmesi de yine kökeni Sibyllara ve gizem kültlerine dek dayanan ışıltılı dişi perileri yani munseleri getiriyordu akla. Müziğin koruyucusu ve sahibi sayılan tanrıçanın Kibele'nin ünlü ilham perilerini. İskoçyalı soybilim uzmanı ve araştırıcı Sir Lawrence Gardner, Albi Provence dilinde dişi elf anlamına gelen Yilbi sözcüğünün bir varyantıydı diye anımsattıktan sonra kasaba halkına ve onların temsil ettiği düşünceyi savunanlara Albigens, Albi soyu denmesine ilginç bir yorumla yaklaşıyor. Gardner'a göre Albi sakinleri kendilerini elf soyundan gelenler olarak görüyorlardı. Sözcüğün dişil niteliği de Albi'de akrabalık bağlarının anne tarafından yürütülmesine olduğu kadar inançlarındaki kutsal kişiliğe yani Maria Magdalena'ya gönderme yapmaktaydı. Sir Lawrence Gardner, Lost Secrets of the Sacred Ark, sayfa 246. Kendisiyle aynı düşünceyi paylaşan çeşitli araştırmacılar gibi Gardner da Albi'de oluşan topluluğun Merovenge hanedanı üzerinden Maria Magdalena aracılığıyla Galilea'ya dayandığını, daha geriye doğru da soy ilişkilerinin yine anne tarafını izleyerek eski Mısır'a, oradan Sümer'e ve nihayet bilinen tarihin başlangıcından çok daha eski dönemlere ait esrarengiz bir anaerkil hanedana dek uzandığını savunuyor. Varlığını henüz tam anlamıyla bulup kanıtlayamadığımız, onun kutsal kase soyu dediği bir hanedan bu. Mensupları arasında yalnızca Maria Magdalena değil, adlarına eski kutsal metinlerde rastladığımız Bathsheba, Miriam ve hatta efsanevi Lilith de var. Sir Lawrence Gardner, Realm of the Ring Lords, Nexus Magazine, Volume 6, No. 5, August-September 1999. Gardner yayımladığı hemen tüm kitaplarında Hristiyan kültürüne bir biçimde ithal edilen kutsal kase Holy Grail mitinin aslında bu kadim anaerkil hanedanının kadınlarını, daha doğrusu onların rahmini simgeleyen bir metafor olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Şu an bizim üzerinde bulunduğumuz konu açısından burada dikkate değer olan nokta, Fransa'nın güneyinde Languedoc bölgesinde seslerini duyuran Albi kasabası sakinlerinin tıpkı Sibyl geleneğinin binlerce yıl boyunca direnerek korumaya ve yeniden canlandırmaya çalıştığı gibi ana yanlı, maternal bir akrabalık bağına sahip olmaları ve Maria Magdalena figürünün tanrıça kültürüyle olan açık bağlantısı. Bunlara kasabaya verilen Albi adının ışığı, parlaklığı, saflığı, kusursuzluğu vurguladığı, bir tür tinsel aydınlanmayı çağrıştırdığı, aynı bağlam içinde de bir aydınlanmışlık modeli olarak elf kadınını simgelediği de eklenebilir. Tabii kasabanın kuruluşundaki adı olan Albiga'nın Roma'nın Troya asıllı kurucu atası Aeneas ile olan bariz ilişkisi de gözden uzak tutulmamalı. Acaba Kelt folklorunda karşımıza çıkan elfler yalnızca mitolojik masal yaratıkları mı, yoksa bütün o ışıltılı ambalajın içinde çok eski zamanlara ait bilge ve yetkin bir insan topluluğunun anılarıyla oluşmuş ideal bir modeli de simgeliyor olabilirler mi? Alba Longa'yı kurup antik Troya'nın bilgi birikimi ve geleneklerini İtalya'ya taşıyarak Roma'ya esin kaynağı oluşturduğuna inanılan Aeneas, Anadolu'daki ülkesinde böyle eski bir topluma ait bilgeliğin koruyucularından biri miydi? Dişi elf ya da albi, bilinen en eski dönemlerdeki anaerkil uygarlığın bilgi birikimini saklamaya çalışan Sibyllarla bağlantılı bir metafor muydu? Maria Magdalena Tanrıçaya verilmiş simgesel bir ad mıydı, yoksa binlerce yıl önce aziz düzeyine yükseltilen bir Sibyl'ın toplumsal bellekte varlığını koruyan anılarıyla mı oluşmuştu? Tanrıça kültünde ve en eski geleneklerde kutsal bir simge olan ve mağaralarla özdeşleştirilen ana rahmi, kutsal kase motifine de aynı temayı vurgulamak üzere mi sızmıştı? Korunmaya çalışılan yalnızca eski bir toplumun soy ağacı mıydı, yoksa o toplumun bilgelerine ait sırlar mı? Albi kasabası ve 11. yüzyıldan itibaren bütün dikkatleri üzerinde toplayan o bölgenin halkı söz konusu olduğunda, ister istemez zihinlerde oluşan bu ve benzeri sorulara tez elden doyurucu yanıtlar bulabilmek kolay değil. Ancak böylesine yoğun ve simgesel yönü ağırlıklı bir ada sahip olan kasabanın Avrupa'nın düşünce, inanç ve siyaset tarihine damgasını vurması pek de şaşırtıcı sayılmamalı. Antik çağ sonlarında Roma topraklarında kurulan kimi önemli kent ve eyaletlerin adlarında da çoğunlukla aynı simgesellikten yararlanmak üzere alba sözcüğü kullanılmıştı. Söz gelimi Balkan topraklarında Bogomil gruplarının en yoğun bulunduğu Arnavutluk'un adı o dönemlerden beri Albania'dır. Roma'ya bağlı olduğu dönemlerde İngiltere'nin adı da Albion'du. Julianus'un destekçilerince 4. yüzyıl sonlarında Albiga adıyla kurulan Albi, 12. yüzyıldan itibaren yalnızca Avrupa'nın değil dünyanın tarihine damgasını vuracaktı. Yüzyıllar boyu unutturulmaya, üzeri örtülmeye çalışılmış, oldukça güçlü ve ışıltılı bir damgaydı bu ve etkisi aydınlanma çağına dek sürecekti. Aşağı yukarı 1090 yılından itibaren Doğu Avrupa ve Balkanlardaki Büyük Bogomil kıyımından kaçabilen loca üyelerinin, büyük ustaların ve inisiyasyon basamaklarında ilerlemiş müritlerin en güvenilir sığınağı Albi oldu. Kasabanın yerel sakinleriyle yeni gelen mülteciler arasında hiçbir uyum sorunu yoktu zaten. Aynı idealin ve aynı düşünce sisteminin çevresinde toplanmış, kuşaklardan beri bir geleneği ve bilgiyi korumaya çalışan, dünyanın en eski örgütlenmelerinden birinin üyesiydi hepsi. Albi'dekiler, sonradan oraya gelen Bogomiler, hatta zamanında Güney Fransa'ya kaçmış Doğu Anadolulu polisyenler, kendilerine kuşaktan kuşağa aktarılmış bilgeliğin yolcusuydular. Onlar ilk krallıklar, ilk sınıflı toplumlar, hatta ilk ataerkil toplumsal yapılar ortaya çıktığından beri dünya düzenini değiştirmeye, eski altın çağ değerlerini yeniden yüceltmeye, atalarının bilgi ve inançlarını koruyup geliştirmeye çalışan fraternis grupları ve fraksiyonlarıydı. Tıpkı son devrimci imparator Julianus, Roma'da cumhuriyeti kuran ve geliştirmeye çalışan kardeşlik üyeleri, Güney İtalya'da ideallerini yaşama geçirme yolunda adımlar atan Pitagoras müritleri, eski Yunan'da ilk konfedere örgütlenmeyi ortaya çıkaran Ampiktonik Konsey'in kurucuları, Eleusis gizem kültünün, Dionysos cemaatlerinin, Orfeos hücrelerinin ve Mitra localarının yaratıcıları, Batı Anadolu'da Troya'dan Frigya'ya dek büyük anne inancını korumaya çalışanlar ve Çatalhöyük'ten de gerilere, bilmediğimiz dönemlere dek uzanan bir uygarlığın bilge kadınları gibi. Kitap boyunca kendi iç gelişimini vurgulamaya çalışarak ve heterojen yapısının da altını çizerek fraternis olarak adlandırdığım köklü bir düşünce ve idealin koruyucuları 12. yüzyıl başlarında bu kez Albi'de yeniden bir araya gelmişlerdi. İsa adına kutsal savaş. Bu tarihi buluşma ve onu izleyen olaylar zincirine geçmeden önce 12. yüzyılda Avrupa'nın ve özelde Fransa'nın görünümüne kısaca değinmek yararlı olabilir. Batı Roma'nın ismen olmasa bile fiilen çöküşünden sonra eskiden Galya olarak adlandırılan geniş ülkede Frank Krallığı egemen olmuş, bugünkü Almanya'dan İspanya'nın kuzeyine dek uzanan topraklarda bir zamanlar Şefler Federasyonu olmaktan öteye gitmeyen Frank ve Cermen kavimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir devlet ortaya çıkmıştı. Roma uygarlığına ve soyluların lüks yaşamına büyük bir ilgi duyan yerel şefler ve toprak sahipleri bazen fetihler, bazen yağma ve işgal, bazen de kısa süreli barış anlaşmalarıyla sıcak ilişki içinde oldukları Roma'nın etki alanına girmişlerdi bir anlamda. Batı İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra bir kısmı zaten daha önce Hristiyanlaştırılmış lider ve hükümdarlar, Katolik Kilisesi'yle doğrudan ilişki kurmuşlar ve sonunda krallarının Papa elinden taç giymesiyle Roma mirasına büyük bir istekle sahip çıkmışlardı. 8. yüzyılda yıldızı parlayan Karolen Hanedanı döneminde özellikle de Frank Kralı Büyük Karl'ın Karlamagne yönetimi sırasında bu miras üstlenme kaygısı, Papa destekli hükümdarın Batı Roma İmparatoru unvanını almasıyla tescil edildi. Büyük Karl aynı zamanda Augustus payesiyle de onurlandırılmıştı. 9. yüzyılda Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda ve İtalya'nın büyük bölümünü içine alan monarşik federasyon, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu olarak anılmaya başlamıştı artık. Bu kalabalık ve heterojen Avrupalı kavimler birliğini bir arada tutan harç işlevini de Katolik Kilisesi ve Papalık üstlenmişti. Bir başka deyişle Avrupa'nın batısında ortaya çıkan Hristiyan Konfederasyonu'nda yönetimin kilit noktalarından birine kilise yerleşmişti. Bu Papalık için birçok bakımdan ciddi bir hamleydi. Böylelikle kilise, Batı Roma'nın çöküşüyle gelen bunalımın endişelerinden yeni bir imparatorluğu avuçlarının içine alarak sıyrılıyordu. Diğer yandan ruhban sınıfının örgütlenmesi en yaygın dönemini yaşıyor, yeni konfederasyonun sınırları içinde kalan her ülke ve kentte kilise kendi varlığını sağlamlaştırıyordu. Bu ister istemez egemen ekonomik modelle ve toprak mülkiyetinin avantajlarıyla daha çok kaynaşmak anlamına da gelmekteydi. Birçok kentte kilisede büyük toprak sahiplerinden biri olarak feodal sistemin nimetlerinden yararlanıyor, mal varlığıyla birlikte siyasi nüfuzunu da güçlendiriyordu. Ancak bu karşılıklı ödünlerle birlikte gelen ve iki yönlü işleyen bir süreçti. Kilise liderleri ve psikopaslar geniş topraklardaki tarım ürünlerini denetleme olanağının yanı sıra yönetimde ağırlığını artırırken yerel toprak ağaları, lordlar ve dükler de dinsel hiyerarşinin içinde kendilerine saygın ve etkili yer ediniyorlardı. İlişki o denli giriftleşmişti ki psikoposlar, ruhani liderler ve hatta papalar artık feodal aristokrasinin kaymak tabakasından seçiliyor, Avrupa'nın soylu aileleri kendi içlerinden papa ve psikopos çıkarmalarıyla övünüyorlardı. 10. yüzyıldan itibaren kağıt üzerinde imparatorluğun adı varlığını sürdürse de fiilen birliğin yapısı yerel krallıklar halinde parçalanmaya başladı. Bunda kuzeyli savaşçı kavimlerin bitmek bilmeyen işgal ve yayılmacılıkları da rol oynuyordu büyük oranda. 11. yüzyılda Viking kökenli savaşçılarla Kuzey Fransa'nın yerli halkının bileşiminden oluşan Normanlar, Manş kıyılarına dek uzanan bir bölgeyi Normandiya denetimleri altına almakla yetinmediler. Norman kralı Fatih William Guillaume 1066 yılındaki ünlü Hastings Savaşı'nda Anglo-Sakson kralı Harold'u yenilgiye uğratarak adayı işgal etti ve hemen ardından İngiltere kralı unvanıyla taç giydi. Normanlar Sen nehrini sınır kabul edecek biçimde Fransa'nın kuzeyini ve bir süre içinde İngiltere'yi denetimleri altında tutarken güneyde de dağılan Frank birliğinin bir parçası Fransa krallığı adını almıştı. Büyük Karl döneminin geniş imparatorluğunun doğusundaysa Alman krallığı vardı artık. İberik Yarımadası'nda 9. yüzyıl ortalarında hızlanan Hristiyan karşı atağı Reconquista, Emevileri geri çekilmeye zorlamış, 11. yüzyıl sonlarında ise kuzeyden başlayarak İspanya'nın büyük bölümü geri alınmıştı. İslam'ın Avrupa'yı yitirip Kuzey Afrika'ya doğru çekilme döneminin en önemli evresiydi bu ve Yarımada'da artık bir İspanya krallığı hüküm sürüyor, Katalan bölgesinde de Aragon Hanedanı'nın bayrağı dalgalanıyordu. 11. yüzyıl biterken İspanya, İtalya ve Sicilya'dan Müslümanlar sürülmeye başlamıştı ama doğudaki Bizans İmparatorluğundan gelen haberler Hristiyan dünyası için pek de iç acıcı değildi. Geçen yüzyıl içinde Arap devletleri gücünü kaybetmiş, İslam dünyası, Fas, Mısır ve Bağdat'ta hüküm süren farklı hanedanlar denetimindeki halifeliklere bölünmüş, Katolik Kilisesi'nin rakibi durumundaki Ortodoks Patrikliği Bizans'la birlikte güç ve kan kaybı içine girmişti. Ortaya çıkan yeni konjonktür, batılı hükümdarları, aristokrasileri ve papalığı o hiç yok olmayan eski düşü yeniden gerçekleştirebilme yolunda umutlandırıyordu. Bizans'ı yutarak kilise birliğini sağlamak ve eski Roma'nın büyüklüğüne yeniden kavuşmak. Ancak doğudaki yeni gelişmeler bu hesapları bir anda alt üst etti. Müslümanlaştırılmış Oğuz Türklerinin kurduğu Selçuklu Sultanlığı bütün İran'ı denetimi altına aldıktan sonra Anadolu'ya doğru yürümeye başlamıştı. Avrupalı hükümdar ve din adamlarının son umudu Bizans'ın bu tehlikeye karşı sonuna dek direnebilmesiydi ama beklenen olmadı. İmparator Romanos Diogenes'in büyük ve iddialı askeri zaferi Malazkirt yakınlarında hizmetle noktalandığında yalnızca Anadolu'nun yazgısı değişmekle kalmıyor, Katolik hükümdarların doğuyu güvence altına alarak ticaret yollarını yeniden denetleme ve Suriye'ye, Filistin'e, kutsal topraklara bir kez daha egemen olma düşleri de tehlikeye giriyordu. 11. yüzyıl sonlarından itibaren Bizans, Anadolu'daki kalelerini birer birer yitirip geri çekilmeye başlamış, Selçuklu akınlarıyla birlikte doğudan gelen göçler Anadolu'nun demografik yapısını gözle görülür bir hızla değiştirmişti. O denli ürkütücü bir değişimdi ki bu, Selçuklular Malatya'da ya da Konya'da durmamış, hükümdar Süleyman Şah Bizans'ı iyice köşeye sıkıştırarak yeni Anadolu Devleti'nin başkentini Konstantinopolis'in burnunun dibine İznik'e yerleştirmişti. Karadaki üstünlük kısa sürede Ege Denizi'ne de yayıldı ve Türk donanmaları Sakız, Midilli ve Sisam adalarını da ele geçirdi. Avrupa'daki düş kırıklığı ve tedirginlik giderek artıyordu.